Ayrım 7, 7. bölüm Lotasan, sayfa 129. Karkarut, Sühüleh'ten yürüyerek sadece 3 saat uzaklıktaydı. İlk olarak bir kez daha Polyrud Vadisi'ne indik ve sonra karşı bayıra tırmandık. Köy küçük ve oldukça yeniydi. Tarihi en az 1000 yıl geriye giden eski kent Karkarut'tan 3 mil uzaklıktaydı. Orayı görmeye gittik ve mezar taşı şeklinde 13. ya da 14. yüzyıllardan kalma gibi görünen eski mezarlar gördük. Köylüler bağımsız ve tarihlerinden dolayı mağrur duruyorlardı. Konuşmada sürekli olarak Karkarut dağlarından ve onun eski krallarından söz ediyorlardı. Bize eski köyün hemen dışında çok sayıda mezar ve orada bulunmuş olan iki ilginç gümüş para gösterildi. Bir tanesinin üzerinde bir kralın ya da taç giymiş bir şefin resmi vardı. Bunu satın almak istedik ama köylüler kabul etmediler. Köylüler buğday ve fındıkla uğraşıyor ve o bölgede bulunan diğer köylerin ahalilerinden daha zengin duruyorlardı. Karkarud'un bir ticaret geçiş bölgesi olduğu ve kervanların buradan dağların yükseğindeki Oman ve Saman yolları üzerinden geçtiği sonucuna vardık. Hayat standartları orada da daha iyiydi. Oradaki muhtıra Alamut'taki halkla fazla bağlantı kurup kurmadığını sorduğumuzda bize hayır cevabını verdi. Asgavar'da yaşayanların çoğunun Alamut'u çok ilkel ve gelişmemiş bir yer olarak gördüğünü söyledi. Asgavar'ın Alamut'tan iklim, manzara ve yaşayanların hem tavır hem de görüntüleri açısından daha ince bir yer olduğu açıktı. Savaşçı insanlar gibi görünmüyorlardı. Yüzleri Alamut'takilerin yüzlerindeki sert hatlara sahip değildi. Çok ince ve kibardılar ve kadınlarına daha iyi davranıyor gibi görünüyorlardı. Konuştuğumuz zaman içerisinde bize Alamut'un kaba insanlarının buraya akınlar düzenlediği ve koyunları, inekleri ve keçileri çalıp götürdükleri söylendi. Asgavar misilleme yapmaktan korkuyordu ve bu yüzden büyük bir sabırla bu zulme tahammül ediyorlardı. Karkarut'ta sadece bir gece geçirdik ve sonra dağların zirvesinden Orkum adlı bir köye doğru yola koyulduk. Burası sevimli bir yoldu ve üzerinde yaylaktan yüksek yaylık bölge, Gilan'a kış için inen büyükbaş hayvan sürüleri gördük. Sürüler besili ve sağlıklı görünüyorlardı. Yürüdükçe Alamut'un ilk dağları görünmeye başlamıştı. Hasan sabah bu yola vardığında gelecekteki krallığını buradan bir an için de olsa görmüş olmalıydı. Kontrast gerçekten çok etkileyiciydi. Her taraf yemyeşildi, gür bitki örtüsü tepeleri kaplanmıştı. Ve belli bir uzaklıkta iki vadinin sınırını belirleyen dik, sivri ve çıplak tepeler vardı. Öğlen yemeği için etrafında hoş bir bahçe bulunan bir çay bahçesinde durduk ve keçilerin çanlarının çıngırdaması eşliğinde çaylarımızı içtik. Ali Baba gibi masalsı bir ismi olan baş katırcımız bize canla başla hizmet ediyordu. Yüzü ve saçları kınayla boyanmıştı ve bu onun yumuşak ve kibar doğasına vahşi bir hava katıyordu. Neden böyle bir süslemeye gerek duyduğunu sorduğumuzda kınanın cildini yumuşattığını ve boya olarak kullanıldığı kadar ağrı kesici merhem olarak kullanıldığı cevabını verdi. Orkum'dan gelen Patika vadiye iniyor, Polyrud'u geçiyor ve dağın diğer yanı boyunca devam ediyordu. Çevre gittikçe çoraklaşıyor ve nehirdeki su azalıyordu. Su çukuru olan her yerde Hazar çalıları ve çok sayıda Fransız fasulyesi vardı. Sonraki vardığımız köy Yasar'dı. Bu köy daha kirliydi ve insanlar soğuk ve kurnaz görünüyorlardı. Örneğin bizim oradan hemen ayrılmamız onlara bir şey kazandırmayacağı için yolu bile bile olduğundan daha uzun gösterdiler. O gece Sangisarut başka bir deyişle Taşlı Nehir'de durduk. İsmi değişen manzaranın ifadesiydi. Taşlar ve iri kaya parçaları etrafı kaplamıştı ve köyün etrafındaki yollarda ilerlemek ciddi anlamda zordu. Burası çok küçük bir köydü ve en fazla 15-16 hane vardı. bu köyünde geçmişte daha iyi zamanlar geçirdiği anlaşılıyordu ve zaten küçük bir kabilenin eski merkeziydi. Ertesi gün vadinin başında küçük bir kasaba olan Parandona vardık. Burada bir eve davet edildik ve üs olarak kullanmamız için iki oda verildi. İlk gecemizde yanında Tahran'dan gelen bir toprak sahibi de bulunan muhtar bizi ağırladı. Doğal olarak ilk olarak köylerin eski isimlerini sorduk ve bize buranın Rabina'nın kitabında karşılaştığımız Lotesen ya da Losan olduğunu söylediler. Köylülerin bölgede hiç kazı yapıp yapmadığını sorduğumuzda ise diğer yerlerde kazı yapılmasına karşın Losan'a hiç dokunmadıkları cevabını aldık. Ertesi gün güneş tam yükselirken 22 Ağustos'ta Parandona'nın 2 mil kuzeyinde ve Daga köyünün yakınlarındaki bölgeye bakmak için yola çıktık. Bu 40 kilometre karelik toprak parçası Askavar'daki son verimli yerdi. Burada nehrin yanı sıra sayısız çeşmeler vardı ve kırsal alan yörenin geneli gibi yeşile bezenmişti. Bayırların bir kısmı ormanlıktı, diğer kısımlar ise fındık, pirinç ve buğday ile kaplıydı. Bayırların eğimi sıklıkla 45 derece civarıydı. Losan eski şehri 1,5 kilometre civarında olmalıydı. Üzerine kurulduğu teraslar doğal değildi ve yakınlarda benzeri de yoktu. Başlangıç olarak tüm çevrenin etrafını dolaştık ve çoğu mavi ve az bir kısmı da kahverengi ve sarı olan çanak çömlek parçalarına rastladık. Her terasın sonunda şehir duvarlarının köşelerini belli eden kule kalıntılarını görebiliyorduk. Şehrin ortasında bir kuyu vardı, kapatılmıştı. Yaklaşık 2,5 metre kadar kazdık. İçinde çanak çömlek ve daha önce bulunmuş olduğumuz cinsten iki bronz hançer vardı. Şimdiden yeni keşfimiz ile oldukça ilgiliydik ve akşam döndüğümüzde köyün yaşlılarından şehre dair hikaye ve efsaneleri anlatmalarını istedik. Tüm anlatılanları bir araya koyunca burada 1500 yıl önce iki şehrin olduğu sonucuna vardık. Birisi burayı alan Türk generalinin adı verilen Balatürk'tü. Bu köy dağın biraz yukarısında kurulmuştu ve sonradan zenginleşmişti. Balatürk'ün kurulmasından daha sonra Losan kurulmuş ve Kur'an Kralı'nın adıyla anılmaya başlamıştı. 7 camisiyle ünlüydü. Losan'ın halkı Balatürk'te yaşayanlardan daha çalışkandı ve sonraları rakiplerini yaptıkları yapıların mükemmelliğinde ve askeri beceride geçmişlerdi. Bir savaş olmuş ve Losan kazanmıştı. Artık şehir oldukça büyük bir alana yayılmış ve birçok şef Losan'a vergi ödemeye başlamıştı. Hiç kimse bize buranın nasıl ve neden yıkıldığını söyleyemedi. Yıkıldığı tarih bile bir sır olarak kaldı. Bu hikaye oldukça ilgimizi çekmişti ve Balatürk'ü ziyaret için bir gün ayırmaya karar verdik. Köyün bulunduğu yere tırmanmak bizi çok zorladı. Gitmek için sabah 5.30'da ayrıldık ve Parandon'daki kampımıza döndüğümüzde akşam 9'du. Ragnar ve Mitchell vücutlarındaki mikrobik kabarcıklar yüzünden acı çekiyorlardı. Bu sebeple kişisel tertibatlarımızı yıkamak, kamera ve yüzey aletlerini temizlemek için geride kaldılar. Ja, yönleri bir rehbere gerek kalmayacak kadar iyi bildiğini ve köye giden dik bir dağ yolundan başka bir yol olmadığını söyledi. Balatürk bize hayal kırıklığı yarattı. Eski bir şehre ait hiçbir kalıntı yoktu. 15-20 ailenin yaşadığı küçük bir mezraydı ve burayı diğer küçük Askavar köylerinden ayıran bir şey yoktu. Ama muhtarla birlikte çay içerken bize dağın uzak bir kısmına tırmanmamızı ve Liosi diye bilinen bir yeri görmemizi önerdi. Orada herhangi bir tarihi kalıntı bulamayacağımızı ama Liosi'nin zengin bir adamın köyü olduğunu ve Askavar'ın Tahran'ı olarak bilindiğini söyledi. Parandona dönmek anlamsız görünüyordu çünkü gün kararıyordu. Muhtarın tavsiyesine uyduk, Balatürk-Liosi arası yürümeye hızla bir saatti. Ve Liosi'nin inşa ettiği platoya vardığımızda köyün yerleşimi bizi korkuttu. Her yerde gördüğümüz topraktan yapılmış ahşap çatılı evlerin yerine tuğla ve taştan yapılmış oluklu saç çatılı ve küçük ağaçlarla çevrilmiş evlerle karşılaştık. Özel olarak tasarlanmış bir köy gibi duruyordu. Eksik olan tek şey TV antenleriydi. Geleneğimizi bozmadık ve yolumuzu muhtarın evine çevirdik. O da bizi köyün en zengin toprak sahibinin evine yönlendirdi. Burada kibarca kabul edilip akşam yemeğine davet edildik. Ev sahibimiz Doktor Zahit, son 2-3 yılda çok sayıda toprak sahibinin Leosi'de yeni evler yaptırdıklarını ve yaz tatillerini serin hava ve yılın geri kalanını geçirdikleri Tahran'a bakan manzara için burada geçirdiklerini söyledi. Doktor Zahit iyi bir Fransızca konuşuyordu. Böylece çevirmeni araya katmadan sorularımızı doğrudan kendisine yönelttik. Bir süre sohbet ettikten sonra yemek odasına buyur edildik. Zemininde değerli kilimler ve duvarlarında mükemmel denilebilecek minyatürlerle kaplı şık bir şekilde döşenmiş bir odaydı. Bayan Zahidi de bizimle birlikte akşam yemeğini yedi. Yöresel kıyafetler içinde olsa da bize Paris, New York ve Londra'yı ziyaret ettiğini ve hatta Londra'daki son gösteri ve oyunlardan haberdar olduğunu anlattı. My Fair Lady iki kez izlediğinden ve büyük heyecan duyduğundan söz etti. Doktor Zahidi bir radyo getirdi ve radyoyu birkaç dakika boyunca Londra'ya ayarlamaya çalışsak da başaramadık. Ona vadinin ekonomisiyle ilgili sorular sorduğumuzda da kendi izlenimlerini doğrulayan cevaplar aldık. Askavar hala çok güçsüzdü ve insanları alamutlular kadar olmasa da yoksuldular. Toprak sahipleri Askavar'ın sulama sistemini geliştirmek için bir takım planlar yapıyorlar ve Tahran hükümetine para yardımı için baskı kuruyorlardı. Ancak bunun uzun zaman alacağını fark etmişlerdi. Bu arada köylülerinin daha sıkı çalışmaları için ellerinden geleni yapıyor ve ayrıca eski dokumacılık sanatını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Doktor Zahidi ilerici bir adama benziyordu ve bize biraz da gururla yeni düzenlediği pancar plantasyonunu gösteriyordu. Yıllar içinde Askavar'ın ikliminin bu sebze için çok uygun olduğunu fark etmişti ve gelecekte bu sebze için endüstriyel üretime geçilebileceğini umut ediyordu. Biz de ince bir davranış sunmak amacıyla arkeolojik bulgularımızı ve zerdüşt mezar kalıntılarını ortaya koyduk. Ancak tam bu anda sıcak tavrı bir an değişti ve soğuk bir hal aldı. Konuşmaya isteksizleşti, kazılara ve bulunan hazinelere dair hikayeleri duyduğunu kabul etti ama acele bir şekilde bunun kendi toprağında olmadığını ve herhangi bir durumda tüm anlatımların oldukça abartılı olduğu konusunda bizi güvence verdi. Nezaket kuralları bu noktayı deşmemize engel oldu. Ancak doktorumuzun belki de daha fazla şey biliyor olduğu şüphesini aklımızdan çıkaramadık. 2-3 saat süren yemekten sonra biraz vodka ikram etti. Ve şimdi ekose bir pantolon giyerek bizi şaşırtan karısıyla birlikte köyün etrafını gezdirmek için ısrar etti. Kadının bu durumu bize çok özgürlükçü geldi. Ve köylülerin bu durumu nasıl karşılayacaklarını merak ettik. Ancak kimse durumdan çok rahatsız olmuş durmuyordu. Turumuz güzel bir şekilde geçen 2 saatten sonra son buldu. Bütünlüklü yeni bir köy yaşamının modern fikirler ve donanımların etkisi altında nasıl geliştiğini görmek ilgi çekiciydi. Mesela köyün merkezinde eksiksiz bir şekilde yapılmış kova ve zincirle tamamlanmış eksiksiz bir çeşme vardı. Ve hayvanlar tarafından kirletilmeye izin vermeyecek şekilde yapılmıştı. Köylülerin evleri diğer yerlerde gördüğümüzden ölçüsüz bir şekilde daha iyiydi. Hayvanlar için uygun ahırlar vardı, sokaklar temizdi ve küçük çocuklar bile gayet iyi giyimliydi. Ev sahibimize tüm bu gelişmelerin insanların hayatında herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını sorduğumuzda gururla bu bölgedeki en saygın ve dürüst köyün burası olduğu cevabını verdi. Daha sonra diğer köylülerden duyduklarımız bunun böyle olmadığını ve Laosi'de yaşayanların tuhaf ve oldukça da yabancı olduklarını işaret ediyordu. Eğer bu böyleyse yazıktı. Çünkü Doktor Zahidi'nin anlatımları zan altında kalıyordu. Ayrılırken cesur denemeleri için doktoru kutladık ve bu tip şeylerin diğer köylere de yayılmasını umduğumuzu söyledik. Cevabıysa zencefilli kekin süsü gibiydi. İlerlemenin çok yavaş olabileceğini, bazen yalnızca toprak sahiplerinin kendilerinin yaşadığı yerlerde sınırlı kalabileceğini söyledi. Bu gelişmişliğin ardında yatan güdünün sandığımızdan da ben merkezci olduğunu ve toprak sahiplerinin asıl derdinin tatil yapmak için temiz ve hoş bir yere sahip olmak olduğunu düşünmemize neden oldu. Parandona geri döndüğümüzde Ragnar ve Mehken kampımızda yaptığı değişiklikler bizi şaşırttı. Biz ayrıldığımızda yerler düzensiz, kutular, bardaklar ve her türden eşyalarla doluydu. Şimdi ise her şey dikkatlice toparlanmış ve etrafa yerleştirilmişti. Hatta çay içtiğimiz bardakların üzerlerine isimlerimiz yazılmıştı. Kapının üstüne içeri girerken ayaklarınızı siliniz yazan büyük bir kağıt asılmıştı. Hareket etmeye zar zor cüret ediyorduk. Ragnar her şeyi yerli yerine koyup koymadığımızı kontrol etmek için kartal bakışlarıyla etrafı süzüyordu. Gününü boşa harcamadığı belliydi. Ortalığı toparlamanın yanı sıra fotoğraf ve yüzey eşyalarını da iyice temizlemişlerdi. Düşünemediği tek nokta evimize akşam gelen konukların yazdığı notu okuyamayacağıydı. Dönüşümüzden çok kısa bir süre sonra odaya köylülerden oluşan bir topluluk dolmuştu ve şüphesiz ki ayaklarını silmemişlerdi. Arkalarında ziyaretlerinin izlerini bırakıp gitmişlerdi. Ancak Parandona'da geçirdiğimiz 3-4 günlük zaman zarfında Ragnar'ın yüksek temizlik standartlarını korumak için yüksek bir çaba sarf ettik. Tatilimizden sonra Losan şehrindeki kazılarımıza ciddi olarak başladık. Dikkatimizi orada yaşayanlar tarafından daha önce kazılmış olan 6 metrelik boru çekmişti. Taraçalardan birinin ortasındaydı ve onların çizdiği istikametten şaşmamanın en doğrusu olduğuna kanaat getirdik. Toprağın üstünü kazmada bize yardım etmeleri için 10 köylüyü tuttuk ve çalıştıkları yeri dikkatlice izlemeye başladık. Boru yüzeyden 1,5 metre kadar aşağıdaydı ve bir süre sonra 185 metre uzunluğunda bir hendeğimiz olmuştu. Artık taraçanın ucuna yaklaşıyorduk ve borunun yaptığı açının daha da keskinleşeceğini fark ettik. Biraz daha kazıdan sonra boruların bir çeşit hamamın içine girdiği iyice anlaşıldı. Yarım metre kadar kazdığımızda Richard mavi bir çiniye rastladı. Geride biraz çimento kullanılmıştı ve bir hamamın izi üzerinde olduğumuzu bundan sonra anlamıştık. Altında olan tüm kalıntıları yavaş yavaş temizlemiş ve tüm dış hatları ortaya çıkarmıştık. İlk olarak boruların yarım metre karelik 40 santim yüksekliğindeki bir ısı bölmesine girdiğini fark ettik. Bölme bazısı ateşten yanmış taş bloklardan oluşmuştu. İçeride fırını yakmak için kullanılan demir, kürek ve kömür kalıntıları vardı. Isı bölmesinin üstünde 3,5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde bir oda vardı. Etrafa banyonun ucuna dik olan ve banyo yapanların oturduğu ayağını suya soktuğu bir plak ya da bank vardı. Bankın gerisi 45 santim yüksekliğindeydi ve mavi çinilerle kaplıydı. Bu çiniler sekizgen şeklinde ve koyu turkuazdan parlak gri maviye varan renklerdeydi. Küvetin kendisi 1 metre yüksekliğindeydi ve zemini taştandı. Güzel mozaiklerle kaplandığı belli oluyordu ama çoğu un ufak olmuş ya da parçalanmıştı. Banyo odasına giriş 4. taraftaydı ve 60 santim derinliğindeydi. Banyo evinin yanında muhtemelen soğuk banyo için kullanılan ikinci bir küçük oda vardı. Görebildiğimiz kadarıyla bir ısı bölmesi yoktu. Bu oda 3 metre uzunluğunda ve 1,8 metre genişliğindeydi. Bir tarafta düz küçük bir taş bank ve bir adamın rahatlıkla üzerinde uzanabileceği mavi çinilerle kaplı büyük bir plak vardı. Burası masa için kullanılıyor olabilirdi. Bankın karşısındaki tarafta çanak, çömlekler ve oldukça düz ve süslü 20 santim uzunluğunda bir hançer bulduk. Doğal olarak bu banyo evinin kazı işi uç bir dikkatle yürütüldü. Ve işimizi bitirdiğimizde ölçüm ve fotoğraflama için çokça zaman harcadık. Köylüler işin kendilerine ait kısmını büyük bir zevkle yaptılar. Ve bir çini parçası almamak için kendilerini oldukça zorluyorlardı. Yapının tarihini tam olarak saptamak oldukça güçtü. Ama buranın bulduğumuz çanak, çömlek ve bronzlarla aynı zamana yaklaşık M.Ö. 1500'e ait olduğunu düşünmek mantıklıydı. Bu önemli bir keşifti ve doğal olarak heyecanlanmıştık. Sonra trajedi başladı. Bir öğleden sonra saat 4 civarları banyonun son fotoğrafını çektik. Ve banyo yapmak için akıntıya inmeye karar verdik. Geri dönüp baktığımızda gözlerimize inanamadık, her şey gitmişti. Köylüler bir anlık yokluğumuzdan bu çok eski çağlara ait değerli kalıntıları yağmalamak için faydalanmışlardı. Ve iki odadaki çinleri sökmüşler ve yerin altında da daha değerli şeyler olup olmadığını anlamak için kazmalarımızı kullanmışlardı. İlk an konuşamayacak kadar sinirlendik. Biraz zaman geçince hemen her şeyi yazdığımız ya da fotoğrafını çektiğimiz için bu olayın o kadar büyük sorun oluşturmayacağını düşündük. Ancak bu nedensiz yağmalama hepimizde ağlama hissi uyandırmıştı. Yavaş yavaş oranlama duygumuzu toparladık ve köylüler için bu bulguların arkeolojik değerinin yoktan daha da az olduğunun farkına vardık. Onlar işimizi bitirdiğimizi düşünmüşlerdi. Gerçekte biz de böyle olduğunu söylemiş ve en iyi çinilerin 2-3 tanesini alıp götürmüştük. Bu banyonun bize ait olmadığı ve herhangi birine ait ise onlara ait olduğu sonucuna varmışlar ve kendi evlerini döşeyecek kadar çok çini almakta adaletsizlik görmemişlerdi. Yine de geriye dönüp baktığımda onları durdurmamız pek mümkün görünmese de onları yaptıklarından ötürü hiç bağışlamadık. Parandon'da 2 gün daha harcadık ama hem banyo evinde meydana gelen olaydan kaynaklanan hayal kırıklığından hem de daha ayrıntılı bir inceleme yapmak için gereken dokümanları dışarıya çıkaracak zaman bulamadığımızdan dolayı ani bir manevi düşüş duygusundan mustariptik. Bu yüzden yapacağımız iş şehrin tüm çevresine bakmak ve dış duvarlardan sondaj yapmakla sınırladık. Burada 3 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde taştan yapılmış olan duvarın iki kısmını da kazdık. Bir noktada yarı dairesel bir duvara rastladık ve başka bir yerde de büyük bir eve ait olması kuvvetle muhtemel kalıntılar vardı. Losa'nın burayı arkeolojik bakımdan inceleyen bir gezinin sahipleri için oldukça onur verici olacak kadar uç bir zenginliğe sahip olduğu su götürmez bir gerçeklikti. Çok da uzak olmayan bir gelecekte buraya ikinci bir ziyaret gerçekleştirilmeliydik. Askavar'dan ayrılmadan önce Kale, Conti ve Gri kalelerinin şehirlerini incelemek istiyorduk. Bu iki kale vadinin güneyindeki dar sonunda karşı karşıya kurulmuşlardı. Parandon'da kaldığımız süre boyunca bu iki kale hakkında bir şeyler duymuştuk. Richard ve Minou bir tam günü bu iki kalenin tam yerini bulmak için harcamışlardı. Bu gezinin üyeleri arasında ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı az sayıda andan biriydi. İlişkilerimizi tüm gezi süresince kusursuz olduğu duygusuna kapılmak iyi bir şey değildi. Haftalarca, bazen aylarca açık arazide birlikte kılınan büyük ölçekli bir gezi için bu beklenti çok fazla olurdu. Bizimki gibi bir grup da bunların insanların davranışlarını etkileyen çeşitli faktörleri analiz etmek bir psikolog için ilgi çekici olabilirdi. Bir lider geziye katılmayı düşündüğü insanların mizacına dikkat etmesine rağmen sürtüşmeye neden olacak farklı görüşlere ve amaçlara sınır koymalıydı. Bireyler zorluklara ve düş kırıklıklarına karşı farklı tepkiler verirler ve çok sıklıkla eğer biri çok dikkatli değilse önemli bir olay ciddi anlaşmazlıklara yol açabilir. İnsanların yorgunluğu ve yeterince dinlenememesi de böyle anlaşmazlıkları körükler. Bu durumda kullanılacak yolun hangisi olduğuna dair hem Richard hem de Minow kendilerini ikna etmişlerdi ve tutumlarında inat ediyorlardı. İki yolda kaleye varıyordu ve anlaşmazlık bu yüzden çıkmıştı. Bu olayı yalnızca küçük bir örnek olsun diye anlattım. Resmin diğer tarafında ise esaslı özveri örnekleri ve bazen de çok cesurca davranışlar vardı. Bu gezinin lideri olmaktan her zaman gurur duyduğumu ve daha iyi ve daha vefalı adamlar bulamayacağımı söyleyebiliyorum. En sonunda yolumuzu vadiden saptırarak bu iki kaleyi görmeye karar verdik. Richard ve Minow kale kentinden illallah dediklerini ve griye gitmeyi tercih ettiklerini söylediklerini hepimiz gülerek tamam dedik. Her iki kalenin tarihi de belirsizdi. Ama yerel bir efsaneye göre ikisi de Losan kaşifinin diğer bir adı olan Kia tarafından yapılmıştı. Kaşaya yakınlarında üçüncü bir kale de vardı ama bu kalenin haşhaşiler tarafından yıkıldığı ve hiçbir iz kalmadığı söyleniyordu. Gri kalesi vadiye bakan bir hatta duruyordu. Oraya tırmandığımız gün hava sisliydi ve sonunda oraya tırmandığımızda buranın 170 metrekarelik bir alanı çevreleyen dairesel bir duvardan oluştuğunu gördük. Ayrıca merkezdeki kulenin ve dış yapıların kalıntıları vardı. Kulenin kendisi pek sağlam durmuyordu ve içeride bir merdiven olmasına rağmen sadece 10 metre çıkabildik. Kule vadiye güneyden bakıyordu. Kuzeye baktığımızda geldiğimiz köyleri görebiliyorduk. Çok geniş değildi. Aslına bakarsanız kalenin olduğu alanda birçok moloz ve taş parçasından başka bir şey yoktu. Perde duvarın hattı belli oluyordu ama bunun haricinde oranın herhangi bir planı olduğuna dair bir işaret yoktu. Her iki grubun da sabah Savarda köyünde buluşması için anlaşmıştık. Ama Richard'ın grubu bizimkinden çok daha uzaktaydı. Bu yüzden Savarda'ya vardıktan sonra 2-3 saat diğerlerini bekledik. Şimdi bizi Alamut'a götürecek rotayı belirlemeliydik. Bir seçenek vardı, çok uzun ve tırmanması çok zor olan dağlardan gidecek ya da güneye giden geçitlerin birinden daha uygun bir tora çıkaracaktık. Tüm teçhizatımızı Parandon'dan taşıyan katırcılarımız ilk seçeneğe açıktan karşılardı. Bunun tehlikeli olduğunu ve orada bir sürü yılan ve akrep olduğunu söylediler. Sonunda bizi Alamut Vadisi'nin kuzeyine götürecek bir geçit üzerinden gitmeye ikna ettiler. Merkez dağ sıralarının muhteşem manzarasını göremeyeceğimiz için üzülmüştük. Öte yandan rotamız fiziksel rahatın getirilerini saymazsak Hasan Sabah'ın rotasına çok benzeyecekti. Bu yüzden rehberlerimizin hem tarihsel hem de kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayan bu önerilerini kabul etmekten mutluluk duyduk. Zaman kazanmak için Richard, Jah ve benim önden gidip Şams Kila'ya Maimundis ana kampı kurmamıza karar verildi. O ana kadar Losan ve diğer yerlerden çok sayıda çanak, çömlek, bronz, çini ve diğer kalıntılardan toplamıştık. Bunları iki ayrı sandığa dikkatlice yerleştirdik ama bu sandıklar zaman kaybettiriyorlardı çünkü onu taşıyan katırın yavaş gitmesi ve diğerlerinin de ona uyum sağlaması gerekiyordu. Ayrıca herhangi bir hırsızlık olayını önlemek ve katıra bir şey olmasını engellemek için gözümüzü katırdan ayırmıyorduk. Mesela dik bir yokuşu tırmanırken katırlardan birinin kayıp kamp malzemelerinin nehri boylamasını pek umursamıyorduk. Ama bir numaralı katıra ki onu değerli yükümüzün taşıyıcısı olarak benimsemiştik, mükemmel bir bakım yapılmasında ve çok iyi davranılmasında bizi yavaşlatsa bile ısrar ediyorduk. Numuneleri sandıklara koyup düzenlemek biraz zaman almıştı ve her sandık için 5 sterlin ödemiştik ve çok kabaca yapılmışlardı. Üçümüz aceleyle ilerliyorduk. Katırlar hızla tırmanıyorlardı. Sonunda son Aşkavar köyünü ardımızda bırakmıştık. Şimdi bitki örtüsü yalnızca otlardan ve seyrek çalılardan oluşuyordu. Ve su azalmıştı. 2700 metre yükseklikteki küçük bir yaylada bir kaynak gördük. Su şişelerimizi doldurma fırsatı yakalamak için bizi sevindirdi. Bizi takip eden grubun gece kamp yapacağı yer bu platoydu. Bizden sonraki ekip bu platoda geçirdikleri gecenin sabahında uyandıklarında vadinin kendi bulundukları yerin aşağısında bulunan kısmının pamuğa benzeyen Hazar bulutlarıyla kaplandığını gördüler. Olağanüstü ve peri masallarına benzeyen bir görüntüydü. Bulutlar ve dağların zirveleri güneş ışıklarından koyu bir pembe renge bürünmüşlerdi. Dağların dorukları arasında yatay bir şekilde uzanmış olan bulutların görüntüsü bir adaya benziyordu. Maalesef Richard, Jah ve ben 3000 metre yükseklikteki bir geçitte acele etmek ve diğer tarafa inmek zorunda olduğumuzdan bu görüntüyü bekleyemedik. Önümüzde Alamut vadilerinden ilki duruyordu. Topraklar çorak ve verimsizdi. Bu çok farklı iki dünyayı birbirine bağlayan bir köprü üzerinde bulunmak gibiydi. Biri terk etmek üzere olduğumuz yumuşak ve ince olanı, diğeri de girmek üzere olduğumuz kaba ve keskin olanıydı. Karanlık çöküyordu geceyi, merkezdeki küçük bir kulübede geçireceğimiz Safidan köyüne vardığımız için sevinmiştik. Ertesi sabah inişimize devam ettik. Etraf tamamen ıssızdı ve ortam bir kovboy filmini anımsatıyordu. Seyrek çalılar, taşlar, büyük kayalar, çakıllar ve susuzluk. Susuzluktan en fazla mustarip olduğumuz yolculuk buydu. Her gün su şişelerimizi doldurur, halizone tabletleriyle sterilize ederdik ve ayrıca demir tabletlerini de paylaşıp kullanırdık. Öğlene doğru hava dayanılmaz derecede ısındı ve sığınacak gölge hiç olmazdı. İndiğimizde kırlık bölge serilmişti. Belli bir mesafeden Şahrud'un gümüş bir kemer gibi akan her iki şeridini de görebiliyorduk. Ufukta Çala Dağ sırasının sivri uçlu sırtları görülüyordu. Durduk ve tüm bunları heyecanla izledik. Bu daha çok eve yeniden gelmek gibiydi. Geçen yıl yaptığımız gezideki hatıralarımızı paylaştık ve çarkın tam bir daire yaptığını düşündük. 16 kilometre uzaklıktaki Vastah'ta bir hisar tarafından korunan gerçek bir geçiş noktası vardı. Doğu-batı eksenindeki Lamassar yolu boyunca batıda Şams, Kilaya ve Alamut'tan doğuda Nevizar Şah'a kadar uzanıyordu. Güneyden Şahrut'tan başka bir yol geliyor ve Aşkabar'dan Hazar'a dağlar boyunca uzanıyordu. Burası Hasan Sabah'ın döneminden bu yana bir sürü kervan görmüş olmalıydı. Görünümü tarihiydi ve Hasan'ın Alamut topraklarına girdiği yer tıpkı bizim gibi tam burasıydı. Bu bizim için de özellikle heyecan verici bir deneyimdi. Burası tahmin ettiğimiz gibi kaleye bağlanan yoldu ve 12 ve 13. yüzyılların vakayı namelerinde anlatılan ve şu ana kadar hiçbir Avrupalının betimleyemediği Vastah'tı. Vastah'taki hisar oldukça hoş ve şirin bir yerdi. Stratejik önemi çok açık da olsa mimarisi askeri olmaktan çok evcildi. Hala sağlam duran iyi taşlardan yapılmıştı ve daireseldi. Duvarlar 1.2 metre kalınlığındaydı ve düzenli aralıklarla belli başlı noktaları gösteren 4 pencere vardı. Giriş dar bir yürüme yolundaydı ve 3.5 metre yüksekliğindeki kubbeli bir odaya varıyordu. Tavan çökmüştü ve zemin molozla kaplanmıştı. Ama ana pencerelerin arasında küçük gözetleme delikleri vardı ve buralardan bakıldığında Lamassar ve Şirkuh görülebiliyordu. Bu kale Haşhaşi kalelerinin geçen zamana en iyi dayananlarından biriydi. Belki de Alamut Vadisi'nden epey uzak olduğu için Moğol saldırılarına hedef olmaktan kurtulmuştu. Ya da Moğollar burayı kendi iletişim sahalarını kurmak için yıkmamışlardı. İçeri girip 2 saat kadar uyuduk ve sonra da harekete geçtik. Dışarısı hala fırın gibi sıcaktı ama gittikçe rahatlıyorduk. Saat 5 gibi Alamut'tan önceki son köy olan Dikine ulaştık. Köye girdiğimizde yakındaki bir tepeden altın gibi bir şeylerin yağdığını gördük. Oraya gittiğimizde büyük ihtimalle 100 yıllardır devam eden bir hasat manzarasıyla karşılaştık. Mısır demetleri yıkılmış toprak ve balçıktan yapılmış geniş bir harman yerine yayılıyordu. ve mısır yığınlarının üstünde siyah tenli köylüler tekerleri döver görevi yapan küçük el arabalarını sürüyorlardı. Sonra mısırlar havaya atılıp savruldukları yerlere götürülüyor ve böylece taneler örgü sepetlerinin içine düşüyorlardı. Tüm köy halkı oradaydı. Gürültülü, mutlu ve heyecanlıydılar. Burası yaklaşan kış boyunca hayatlarını devam ettirmek için kullanılacakları ürünü elde ettikleri yerdi. Yaşlılar ve gençler yan yana dizilmişlerdi. Yaşlılar bu tanıdık görüntüyü kırışmış esmer tenleri ve donuk bakışlarla izlerken, gençler manzaranın renkliliğinden ve hareketliliğinden büyüleniyorlardı. Ama yolculuğumuzu tamamlamaya niyetli olduğumuz için çok fazla duramadık. Yol yokuş olmaya başlamıştı. Yorgunduk ama devam ettik. 2 saat içinde güneş tepelerde büyük gölgeler bırakarak batmaya başladı. Bir köşeyi tam dönerken ani bir rüzgar üstümüzden esip geçti. Artık tam önümüzde Alamut Vadisi uzanıyordu.